Ayrım 6, sayfa 54. Kadın biliyordu kızının babasını nasıl sevdiğini. Biliyordu ama ona neydi? Bir günden bir güne sevmemişti ki. Adapazarı dışında boy atmış ağaçların acı yeşiliyle çevrili kırmızı kiremitli evlerinde, kır çiçekleri kadar şen kahkahalarını dehşetli bir gammazlıkla savururken başına bela olmuştu kocası. Vardı o zaman 40'ın bir hayli üstünde, 45 belki de. 16 yaşındaydı kendisi. İhtiyar babasıyla inmeli annesinin biricik çocuğu. Mahalleli arkadaşlarıyla en gülünmeyecek şeylere kahkahalar atarak bir bayram sevinci içinde ağaçların aralarında koşup oynuyorlardı. Sarı, sapsarı bıyıklı, mavi gözlü komşu oğlanları vardı. Fasulye sırıkları arasında ya da kalın bedenli ağaçların insanı yutuveren yeşili içinden gözetlerlerdi. İşaretleri tatlı, bakışları, gülüşleri, gülüverince iki sıra bembeyaz dişleri tatlı sevgililer. Çeşme başlarında ellerini güneşli pırıl pırıl suya sokup testilerini doldurmalarına engel olurlar, geceleri yataklarına kadar gelirlerdi. Hele İsmail, en çok onu sevmişti. Bir tutam sarı, mısır püskülü kadar sarı kâkülünü başının bir hareketiyle ikide bir arkaya atan İsmail. Uzun boylu, elma kadar sıkı, elma kadar pırıl pırıl delikanlıların en cesuru. İlk gelişinde geceydi, ay vardı bütün ağaçların üzerinde, apaydınlıktı gece. Kavakların az sarıya çalan yeşilindeki tazecik yaprak kadar narin bir düş görüyordu. Önce saçlarının okşanması, sonra okşayan elin gerdana daha aşağılara inmesi. Ter içinde uyanıp da karşısında İsmail'i görünce. Maltızın başında içini çekti. Karşı ihtiyarın boyuna yanıp sönen elektriği sinirine dokunmasa, İsmail'i görüşünü, büyüyen gözleriyle yatağına kadar korkmadan nasıl gelebildiğini sorduğu anı yeniden, kim bilir kaçıncı sefer aklından geçirecek, İsmail'le girdikleri koruluğu. İsmail'in kollarını, dudağını, değdiği yere ateş gibi yakan dudağını ürpermeler içinde hatırlayacaktı. İhtiyarın lambası gene söndü, bir daha da yanmadı. Ama adamın pencerede oturduğunu, sigarasının ufacık bir ateş böceği gibi yanıp sönmesinden anlıyordu. Bir ara kız dışarı çıkınca gene sertçe sordu. İstediğim parayı gönderiyor muymuş? Nursen neredeyse patlayacaktı. Tükürür gibi, çalışacakmış dedi. Çalışacakmış, göndermesin de bak. Avlunun bir ucundaki musluğa giden kızının aysız, yıldızsız, salt maltız ateşinin hafif pembesiyle boyanan yeşil örme yün hırkasına bakıyordu. Nursen'e göre neydi? Babası işte. Kötü annesi yüzünden evini, barkını, memleketini bırakıp gitmiş, zavallı bir baba. Tavadaki palamut dilimlerini çatalıyla çevirdi. Geceleri leş gibi kokan soluğuyla eve gelip karısının, gencecik karısının yatağına yarı ölü girerek sırtını çevirip yatan bir kocanın ne demek olduğunu bilemezdi o. 19'undaydı. Bir zamanlar anasının gördüğü püskül sarısı perçemli, tuttuğu yeri koparan sedef dişli İsmail'ler düşü görüyordu. Allah onu kendisi gibi yakmasındı. 16'sında. 16'sındaydı bir taze kır çiçeği gibi sapından koparıldığı sıra. Kocaysa vardı 40'ında, belki daha fazla. İsmail'i boynu bükük bırakıp gelin gelmişti karterife. Bakkaldı o zaman, mahalle bakkalı. Yaşlı bir ablasından başka kimsesi yoktu. 16 yaşındaki çocuk koskocaman bir evin hanımı olmuştu. Attığı attık, tuttuğu tuttuk. Akşamları fitil gibi sarhoş gelip yatağa leş gibi giren, sırtına dönüp uyuyan yaşlı kocayı pek de umursamıyordu ilk zamanlar. Gelmiş gelmemiş, sırtına dönmüş dönmemiş. Çifte çifte mantoları, ipekli elbiseleri, kombinezonları, iskarpinleri vardı ya. Gezip tozuyorlardı da, para boldu. Giyim, giyim kuşam, çalgı çığırma. Yıllar böyle geldi geldi geçti. Yaşlı maşlı, eli açık, gözü gönlü toktu Allah için. Ne olduysa hep bu eli açık, gözü gönlü tokluğundan olmuştu zaten. Arkadaş kazığı. Bir yerlere birisi adına imza mı atmış, imzasını taklit edip borçlandırmışlar mı? Ne olmuşsa olmuştu. Bir gün icra memurları haciz. Ne ağlamış, ne ağlamıştı giden arabalar dolusu masalar, sandalyeler, kanepe, koltuk, büfe, halı, kilimin ardından. Sonra ev, daha sonra bakkal dükkanı. Nursen el yüz yıkamaktan dönüyordu, annesinin yanında durdu. Mektubu okuyayım mı? Oku bakalım. İstemiyorsan okumayayım yani. Okumuşsun okumamışsın benim için bir kızım. Benim istediğimi göndersin de canı cehenneme. Ay anne çok fenasın çok. Acı acı güldü. Çok fenayım değil mi kızım? Evet çok fenayım. İstemem. Allah benim neden fena olduğumu sana göstermesin. Neyse ben fenayım. Baban melaike. Canım melaike diyen mi var? Var yok. Çok çektim ben sünepeden. Eğer günün birinde babana benzer biriyle evlenirsen vallahi sütüme helal etmem. Nursen babasının mektubunu zarfından tam çıkarmıştı ki moruğun alt kattaki odasının elektriği gene yandı. Nursen sinirlendi. Leman Hanım iri iri söylendi. Şu pinponun da zoru neresinden bilmem ki. Nursen bacaklarını ört de öyle otur dedi. Kadın yerinde kımıldandı. Bacaklarımda ne var? Ne olacak? Külotuna kadar her tarafın görünüyor. Kadın kızdı. Dünyada bir o bir de ben kalsam. Nursen mektubu okumaya başlayınca kadının sözü yarım kaldı. Sevgili kızım, yolladığın mektubu aldım çok sevindim. Mektubun elime biraz gecikmeli geldiği için cevap geç oldu. Bizim şantiye şimdi şehirden 1,5 gün uzakta, dağların arasında. Müteahhit büyük köprüler aldı. Şöyle şöyle birkaç senelik iş. Ormanları geceleri vahşi hayvanlar gibi uluyan, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde şimdi baban. Kadın homurdandı. Daha beter ol. Nursen aldırmadı. Kar, kış, kıyamet. Lakin şantiyedeki adam çok mazbut. Oradan getirdiğim küçücük sobam pek işe yaradı. Odun bol. Sabahlara kadar gürül gürül yanıyor soba. Beni hiç merak etmeyin. Üh, tasamdın. İstediğin parayı tedarik etmeye çalışıyorum. Kadın çömeldiği yerde kalkıp oturdu. Bana bak Nursen, yaz o cennet öküzüne. Çalışıyorum malışıyorum bilmem. Annem mutlaka mutlaka istiyor parayı de. Hayvan herif, beni hesaba kattığı yok. Vallahi kalkar giderim oraya. Sonunu düşünsün. Benim hayatta biricik gayem sensin yavrum. Bilmem babacığının uzaklarda senden ayrı oluşuna üzülüyor musun? Turşu. Nursen gözleri dolu dolu babasına içi parçalanarak mektubu cebine soktu, odaya girdi. Sac bir sobanın uslu uslu yandığı, karşılıklı iki karyolada bir kenarda Nursen'in ceviz sandığı, duvarlarda yer yer kadınlı erkekli film yıldızlarının resimleriyle şipşirin bir oda. Nursen sandığının kenarına ilişerek babasını düşünüyordu. 2 yıl öncesine kadar ona ufacıkken olduğu gibi kucağına oturtur, tıpkı tıpkı yıllarca öncenin 5, 6, 7, 8 yaşlarındaki Nursen'i gibi severdi. Daha sonraları daha çok sevmişti babasını. Haldeki katipliğinden kıpkırmızı sımsıkı elmalar, ısırı verince ağzını tatlı tatlı dolduran suyuyla yumuşacık armutlar getirirdi. Üzümler, narlar, ekmek ayvaları, fındık fıstık getirirdi. Ne getirmezdi ki kızına? Hele ilkokulun 5'ine gidip geldiği sıralar. Annesinin dudaklarını karmen kırmızısıyla boyayıp mahallelinin azgın kadınlarıyla boğaza, adalara kaçıp kaçıp gittiği yıllar. Babası onu hiç yalnız bırakmazdı. Okul ödevlerine yardım eder, ne çeşitli, ne renk renk, ne güzel dantelalar örerdi. Kapalı çarşıdan, annesinden gizli, DMS yumakları, renk renk yumaklar alırdı. Hem babası daha çok severdi annesiz evlerini. Kızıyla baş başa dantela örer, çoraplarını yamar, söküklerini diker, elbisesini ütülerdi. Kızlar yanlış olmuş derlerdi. Annen baba, baban anne olacakmış. Bir gece, gece yarısına doğru ağzı leş gibi rakı kokarak eve gelen annesine babası nereden geldiğini sormamıştı bile de, annesi olanca hırçınlığıyla karşısına dikilmiş, neden karısının nereden geldiğini sormayışı üzerinde durmuş, sonra da kafasında parçalamıştı su sürahisini. O geceyi hiç unutmayacak Nursen. Babasının kafası yarılmış, annesinin cırlak edepsiz haykırışları mahalleyi alt üst etmişti. Balıklar oldu, hazırla sofrayı. Gözlerini avuçlarıyla silip sandık kenarından kalktı. Balıklar oldu, hazırla sofrayıymış. Sevmiyordu, sevmiyordu şu kadını, nefret ediyordu. 35-36 yaşında bir kadın yaşlı sayılmazdı, boşanabilirdi elbette. Ama böyle kocası yıllar yılı uzaklarda dolaşan bir kadın. Aklına esteme gece yarası demez, yaz günleri hele, güneş üstüme bile doğmadı demez düşerdi sokaklara. Nereye giderdi, ne yapardı? Annesi üzerine kötü şeyler düşünmek istemiyordu ama beğenmiyordu. Böyle bir kadının kızı. Günü gelince kim alırdı onu? Oysa nasıl hasretti evlenip mutlu bir yuva kurmaya? Masanın üzerindeki elektrik ütüsünü, sürahiyi, su bardağını filan çekti. Yemek telini koydu. Ekmek kutusundan somunu, ekmek bıçağını alıp geldi, başladı kesmeye. İsterse tek gözden ibaret olsundu yuvası. Kocası da babası gibi halim selim, hatta isterse babası gibi dantela örsün, çorap yamasın, iş işlesin. Daha iyi, yardımı dokunurdu. Kafasından İskender geçti. Onun gibi işte. Tam da istediği her şeyi bulabileceğini sandığı biri. Küçük memurmuş olsun, evlenirler. Kendisi de ayrılmaz trikolardan, birlikte işe gider gelirler. Hafta sonları da gezip eğlenmeye birlikte. Çocukları olur, banyo ederler, birlikte giydirir, birlikte oynar, birlikte büyütürler. Hazırladın mı sofrayı? Hazırladım. Teli koy, koydum. Annesi, bu annesi yanlarında oldukça, kim bilir belki de damatla başlardı takışmaya. Ama hayır, bu olamazdı işte. Hele takışsın, hele bir laf söylesin. Limonumuz var mıydı? Bilmem. Kızdı. Sen ne bilirsin? O da kızdı. Bütün gün işteyim, nereden bileceğim? İt gibi çemkirmeye başladın mı gene? Karşılık almayınca üstelemedi. Sevmiyordu. Kızını da sevmiyordu. Kocasına çekmişti o da. Tıpkı onun gibi sünepe. Arkadaşı aileden duymuştu. Benim alacağım erkek babam gibi halim selim, babam gibi yumuşak huylu olsun. Küçük bir memur filan demiş. Sıkıştırmıştı da saklamıştı. Biliyordu aklından geçenleri. Küçük bir memur, halim selim, kendi halinde. Bu kız ne diye anasına çekmemişti de gidip uyuşuk babasına? Getir mangalı. Mangal geldi, bakmadı bile. Yere koy dememi mi bekliyorsun? Kocasının bir selam bile yollamamasına durup durup sinirleniyordu. Selam yazsın da kabullenip kabullenmemesi ayrı mesele. Ne diye yazmıyor, ne diye adını anmıyor, yüzüne karşı birinde koca ol da başkalarına muhtaç etmediği işinden mi? Herhalde. Herhalde ise iyi etmişti söylediğine, pişman değildi. Para göndermeye baksındı o. Şu karşıki moruğun küçük oğlu. Hoşuna gidiyordu, evet. Bu akşam da gidecekti misafirliğe, bundan önceleri gibi. Laf anlamaz o da. Ulan açık açık davet ediyordu işte. Kış yaz, akşam üzerleri saat 3'te, 4'te taksim. İnönü gezisine çıkıyorum, hava almaya demişti. Ne demekti bu? Aklı başında keskin bir zampara. Hoş çocuktu bu daha ama göz kırpmıştı birinde. Kırpmıştı da gözlerini anlayışlı anlayışlı yummuş gülümsemişti. Annesi Allah'lıktı. Ablasına gelince pis mendebur diye geçirdi. Ben kardeşine baktıkça o da gözlerini bana dikiyor. Ne var bakacak? Yiyip yutacak değiliz kardeşini ya. Nereden baksan meteliksizin biri. Üniversite, hukuk mukuk anladık ama açlıktan nefesi kokuyor. Şu sünepe herif parayı gönderse de zarına baksam. Götür mangalı. Nursel mangalı nefretle alıp içeri götürdü. Şu pis moruk hala oturuyordu aydınlık penceresinde. Ocak akşamı hava hayli ağır, hatta çok hafiften çisentili bile. Birden üst pencereler yanmasaydı Leman Hanım kızının ardından içeri girecekti. Girmedi. Ateşi mangala boşalttı, boş maltız gerisinden heyecanla üst pencerelere bakmaya başladı. Erdal mıydı acaba? Çoğu geceler geç gelirdi. Bu gece erken mi gelmişti? Erken geldiyse... Birden aydınlık pencerede bir an Erdal'ın gölgesi. Tamam oydu. Gitmeliydi. Aşağıdaki mendobur moruk bile sevimli geldi bir an. Muslukta el yüz yıkama bahanesiyle moruğun penceresi önünde durdu. Nasılsın amca? İhtiyar bu amcayı beğenmedi. Sevdiği kızın annesinin amcası olmak sevgilisinden dehşetle uzaklaştırırdı onu. Gene de bozmadı. İyiyim Leman Hanım. Siz nasılsınız? Nasıl olacağım malum. Erkeksiz bir kadın. Haber alıyor musunuz? Alıyoruz diyelim de adet yerini bulsun. Nursencik çalıştığı yerden memnun mu? Memnun olmayıp da... Çalışacak, çalışmayana ekmek var mı? Doğru, çok doğru. Başını kaldırdı. Üst katın hala aydınlık pencerelerine baktı. Aklı Erdal'da sordu. Hediye Hanımlar evde mi akşam? İhtiyar adeta heyecanlandı. Yoksa onlara mı geleceklerdi? Nursen de gelecek miydi? Evdeler dedi. Bir manileri yoksa oturmaya geleceğim de. Nursen, Nursen'i de birlikte getirmeyecek miydi? Soramadı. Buyurun, ne manileri olacak? Kadının musluk başına gidişini, elini yüzünü yıkayıp dönüşünü falan beklemedi. İçeri çekildi. Demek akşam geleceklerdi. Geçen haftaki gibi. Nursen'i de getirseydi. Getirseydi de yavrusunu kapının anahtar deliğinden gizlice gözetleseydi. Gizlice. Çünkü karısından, çocuklarından nefret edercesine uzaklaşan adamın misafire çıkması hiç de olağan düşmez. Ev halkını. Ev halkından geçtim. Nursen'in annesini bile kuşkulandırabilirdi. Elleri arkasında yeşili, pembesi, moru soluk eski kilimin üzerinde ağır ağır dolaşmaya başladı. Sedirin üzerinde Monte Cristo, Tuhfe Tül Kibar'la zaman zaman Nursen'e verilmek üzere eski harflerle yazılıp hazırlandığı halde bir türlü verilemeyen aşk mektuplarının müsveddeleri duruyordu. Bir ara üzeri mavi bir battaniye ile örtülü kar yolasına oturdu. Başını avuçları içine aldı. Ne olacaktı böyle? Ne zaman kızı açılacak ya da evde yalnız kalacaktı? Evde yalnız kalsa da çevresindeki haşerattan kurtulsa iş daha kolaylaşırdı. Zavallı ihtiyarı yalnız bıraktılar. Yemeğini kim pişirir, çamaşırlarını kim yıkar diye Leman da gelirdi, Nursen de. Ya da başka türlü olurdu belki. Kocası onu bırakıp gitmişti. Maliyeci dostu Müşteba'nın anlattığına göre karı genç, adam yaşlı. Aradaki yaş farkı kendini göstermiş, kadın huysuzlaştıkça huysuzlaşmış. Tabii demişti. Karı azgın kısrak gibi, Rasim'e gelince. Kapı vuruldu. Allah kahretsin, gene rahatsız etmeye gelmişlerdi. Hırsla kalktı, gitti kapıyı açtı. Küçük oğlu Erdal. Kızmadı, bağırıp çağırmadı. Korkup çekindiğinden değil, sevimliydi köpek. Gene başlamıştı zaten. Peder Bey, haydi bakalım kayıntıya. Canı istemiyordu. Siz yiyin. Sen niye gelmiyorsun? Şekerimin artmasından korkuyorum oğlum. Kalp mi alemde kalp? Şimdilik iyi. İlaçlara dikkat. Aman dikkat baba. Ediyorum yavrum. Söyle annenlere, komşu gelecekmiş. Erdal'ın gözleri parladı. Babasının anlamadığı bir heyecanla, Leman abla mı dedi. Evet, iyi ya. Babasını bırakıp merdivene gitti. Çevik sıçrayışlarla yukarı çıktı. Saç sobanın hamama çevirdiği odaya girdi, müjdeyi verdi. Leman abla gelecekmiş bu akşam. Anne boşlu sürahisiyle dışarı çıkmak üzereydi. Buyursun dedi. Ayşe hala gündüzki otobüsün hohlanmışa benzeyen camı gerisinden dilini çıkaran adamın öfkesi içinde yüzünü astı. Bugünlerde ahbaplığı pek artırdı. Erdal masa başındaki iskemlesine oturmuştu. Leman abla mı? Ne karın ağrısıysa. Öyle içerliyorum ki. Niye? Nedir o dudaklarının boyası, saçların permanantı? Güzel kadın, genç kadın tabii. Annesinin sesi Ayşe. İseksizlikle kalktı. Geliyorum. Sıcak odadan soğuğa çıkınca içten içe titrediyse de aldırmadı. Mutfağın ufacık bir ampulle sarı sarı aydınlanmış pastırma kokulu havasına girdi. Efendim, al götür şu yemeği. Kocaman bir çinko kapta etli kuru fasulye. İskender'i ayırdın mı? Anne ayırdım dedi. Ayırdım ama gelecek mi bakalım. 8. Servisin yuvarlak duvar saati akşamın 7'sine 10 kalayı gösteriyordu. Önce kadın memurlar işleri bırakıp ikişer üçer tuvalete gittiler. Erkek memurlar daha sonra gideceklerdi. Masadan masaya çene yarışı başladı. Korkut, demek bu hafta sizinkiler? İşini bırakmayan sadece Korkut'tu. Kocaman defterine kapanmış boyuna yazıyordu. Bakmadan, Bizimkiler sağlam abi dedi. Ne yapıp yapıp rövanşı alacaklar. Bir başkası zor dedi. Zor mu göreceksiniz. İyi ama kardeşim neydi o sizin sol açığın rezaleti? Bakma kötü günündeydi de ondan. Doğru Beşiktaş maçında zehirdi öyle değil mi Korkut? Çocuk bomba pas vermiyorlar beslemiyorlar. Pas versinler beslesinler de bak. Emektar Remington'unun gerisinde bakmıyordu bile. Ne maç ne de zaman zaman şahlanan halkçılık, demokratlık. Bu dünyadan uzak, sanki bu dünyanın dışında yaşıyordu. Evet, biliyordu. Spordu, particilikti, seçimdi ama ona neydi? Küçük bir memurdu o. Seçimi kim kazanırsa kazansın, hangi takım şampiyon olursa olsun. Bunu da pek öyle düşünmüş değildi. Haftalar, aylardır düşündüğü babasının evi. İhtiyar satıyor mu? Paraları veriyor mu? Yatırıyor mu kazançlı bir işe? Kazanıyor mu? Hukuktaki öküzü apartmanının baş döndürücü lüksü içinde şaşırtabiliyor mu? Bütün mesele buradaydı. Ama şu an bütün bunlarda değil, Emine Hanım. Bütün gün kafasını bu iş doldurmuştu. Bağırsın, kıyametleri koparsın isterse. Korkut nasıl çayı alırken ver bakalım canımın içi demedi mi? Canımın içi. O da diyecek. O da şakalaşacak. O da ötekiler, başkaları, pek çokları gibi girişken olacak. Kadın memurlar tuvaletten gene ikişer üçer döndüler. Saçları taranmış, boyaları tazelenmişti. Hiç bitmeyen o tuhaf, o şaşılacak konularından kim bilir hangisini konuşuyorlardı. Mantolarını aldılar, ağır ağır çıktılar. Erkeklerdi. Onlar da önce tuvalete gitmişlerdi. Taralı saçlarıyla döndüler. Palto, pardösüler. Yalnız Korkut kaldı. Oysa saat tam da 7'yi gösteriyordu. Paydos zamanı. Onun da ötekiler gibi tuvalete gidip taralı saçlarıyla dönmesi, hatta bu işi kadınlardan bile önce yapıp, çünkü futbolcuydu o, bilmem kimin kayırması. Egzersizler de gider, maç günlerinden sonraları gelmez, başka şehirlere maç için gidince sırtı sıra birkaç gün gelmediği de olur ama sorulmazdı. Bu akşam niçin gitmeye davranmamıştı? Remington'un kıyısından baktı. Kocaman defterine kapanmış, harıl harıl yazıyordu. Bir takım evrakları deftere kaydediyor, numara veriyordu. Buydu işi ama, her zaman böyle. Yoksa sabahleyin, onları o küçük, o bir takım tenekelerle temizlik paçavralarının bulunduğu odada yalnız bıraktığı sırada, akşam paydosunda herkes gittikten sonra diye kararlaştırmış olamazlar mıydı? Aklı yattı. Tamam, böyleydi. Madem böyleydi, madem, o da kadının yalnız kalmasını bekleyecekti, işi gücü bırakıp. Zaten saat 7'ye gelmiş, herkes gitmişti Korkut'tan başka.